Ayrım 6.
14 Şubat'ta Hüseyin Hilmi Paşa İngiltere'ye karşı benimseyeceği politikanın Kamil Paşa'nınkinin devamı olacağını ve Türkiye'nin majesteleri hükümetinin tavsiyelerine uygun olarak hareket edeceğini açıkladı. Siyasal çıkarlar yüzünden kalkışılmış da olsa bu dostluk gösterilerini samimiyetsiz olarak nitelemek mümkün değildir. 1908 Temmuz'undan beri Jön Türklerin dış politika konusundaki bütün tutum ve davranışlarının temelinde İngiltere'ye karşı beslenen dostluk yatıyordu. Cemiyetin İngiltere ile bir ittifak kurma isteklerine daha önce değinilmişti. Ancak Sir Gerard Lowther bu isteği olumlu karşılamamış, cemiyete karşı soğuk ve patronca bir tavır takınmıştı. Dipnot: Lowther Harding'e şöyle yazmıştı: "Cemiyete biraz soğuk davrandım. Tarafımızdan desteklenmenin kendileri için ne kadar önemli olduğunu farkındalar. Dolayısıyla böyle davranmam yerinde oldu. İyi çalıştıklarının en küçük bir belirtisini sezdiğimde daha yakınlık göstereceğim." Lowther'ın Harding'e gönderdiği İstanbul 2 Mart 1909 tarih ve özel 16 sayılı yazı. Durumundan endişe duymaya başlayan İttihat ve Terakki Cemiyeti bu kez de muhalefete karşı daha ılımlı bir tavır takınmayı denedi. Cemiyetin Manastır kolu padişaha bir telgraf göndererek bağlılıklarını belirtti ve aleyhine bir komplo düzenledikleri hakkındaki söylentileri yalanladı. İşin garibi, padişaha saldıranların başında iddiaçı basın değil, padişahın kardeşi Reşat Efendi'nin sahibi olduğu Serbesti adlı cemiyet karşıtı gazete geliyordu. Cemiyet liberallere bir ateşkes teklifinde bulundu ve onlara yurtseverlik adına cemiyete saldırmaktan vazgeçip duruma bir çözüm yolu bulmak için işbirliği yapmalarını teklif etti. Dipnot: Hüseyin Cahit, İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Ahrar Fırkası, Tanin, 28 Mart 1909 ve Birleşme Tanin, 12 Nisan 1909. Kemal, Memories of İsmail Kemal Bey, sayfa 330-331. Lowther'dan Gray'e Beyoğlu, 3 Mart 1909 tarih ve gizli 151 sayılı yazı. Sonunda Ahrar Fırkası da en az İttihat ve Terakki kadar İslamcı unsurlar tarafından eleştirilip saldırılara uğramaktaydı. Dipnot: İttihadı Muhammedi Cemiyeti, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Ahrar Fırkası'ndan Osmanlılığı savunan tek bir kuruluşmuş gibi söz etmekteydi. Bakınız Tuna'ya Partiler, sayfa 270-274-275. Liberaller irtica ve Ekim'deki taşkışla isyanının kendileri için tehlikeli olduğunu farkındaydılar. Ahrar Fırkası'nın en önde gelen gazetesi İkdam, irticanın bastırılması lehinde yazılar yayımlamaktaydı. Bakınız İkdam, 1 Kasım 1908. Toplumsal konularda bazı liberallerin görüşleri cemiyetinkinden bile ileri gidiyordu. Ancak liberaller işbirliği yapmak için cemiyetin gizli bir örgüt olmaktan ve hükümetle ordunun işlerine karışmaktan vazgeçmesini şart koştular. Hem Talat hem de Hilmi Paşa tarafından fikri sorulan İsmail Kemal'in yanıtı, bugünkü durumu yaratanlar cemiyet ve onu temsil eden yeni hükümet olduğuna göre bir çözüm yolu aramak bize, Ahrar Fırkası'na değil onlara düşer olmuştu. Böylece cemiyete karşı kampanya devam ediyordu. 6 Mart'ta Serbesti gazetesinde yayımlanan bir belgede cemiyetin eski rejimin yozlaşmış memurlarından şantaj yoluyla para aldığı iddia ediliyordu. Birkaç gün sonra aynı gazete Temmuz devriminin kahramanlarından Niyazi'nin cemiyetten istifa ettiğini yazdı. Ancak Niyazi bu haberi hemen yalanladı. Dipnot: Niyazi'nin tekzibi, 7 asır Selanik, 17 Mart 1909. Başkonsolos Lampton Lowther'a Selanik, 18 Mart 1909 tarih ve Selanik 89 sayılı yazı. Serbestiyet'in baş yazarı Hasan Fehmi'nin öldürülmesi üzerine durum daha da karıştı. Muhalefet suçu cemiyetin üzerine yüklüyordu. Katilin bulunamaması bu iddiaya güç kazandırdı. Dipnot: Tuna'ya, İslamcılık, sayfa 128, Cevat Ayneser, sayfa 46. Lowther'dan Gray'e Beyoğlu, 9 Nisan 1900 tarih ve gizli 259 sayılı yazı. Muhalefet 7 Nisan'daki cenaze törenini cemiyete karşı bir gösteri için fırsat bildi. Hasan Fehmi'nin cenazesi olayların kimin lehine geliştiğini de gösteriyordu. Dipnot: Ali Kemal, ilk kurban İkdam, 8 Nisan 1909, Cavit Tanin, 2-3 Eylül 1943, Halide Edip, Memories of Halide Edip, 1926, sayfa 276, The Times, 8 Nisan 1909. Bu arada cemiyet ve hükümet durumlarını sağlamlaştırmak için yasal yoldan hareket etme kararına varmışlardı. 3 Mart'ta yürürlüğe giren bir yasayla yapılacak kamu toplantılarının en az 24 saat önce ilgili makamlara bildirilmesi şart koşuluyordu. Dipnot, İkdam 4 Mart 1909, Lofter'dan Gray'e Beyoğlu 10 Mart 1909 tarih ve gizli 176 sayılı yazı. Abdülhamit, 2. Abdülhamit'in hatıra defteri 1960 sayfa 136-137. Hüseyin Hilmi Paşa basın özgürlüğünü kısıtlayıcı bir yasa çıkarılmasından yanaydı. Ama bu teklife o kadar şiddetle karşı çıkıldı ki 25 Mart'taki toplantıda tartışma daha sonra karara bağlanmak üzere ertelendi. Bundan başka cemiyet bir önlem olarak Yıldız'daki muhafız alayının geri kalanında Anadolulularla değiştirilmesi kararını aldı. Ancak Padişah'a Sadık Arap ve Arnavut birlikleri direndiler ve Makedonyalı askerler tarafından zorla yola getirilmeleri gerekti. Cemiyet daha güçlenmeye çalışırken gericiler de örgütlenmekteydiler. Mevlid Kandili'ne rastlayan 5 Nisan 1909'da İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti resmen kuruldu. Bu örgüt o zamana kadar yayın organı Volkan Gazetesi aracılığıyla çalışmış ve 3 Mart'ta bu gazetede siyasal programı yayımlanmıştı. İlkeleri ve programı dine, insanların yaptığı yasalara değil Kur'an'a dayanıyordu. Osmanlıcılık ülküsü üzerine kurulacak bir birliğe şiddetle karşı koymaktaydı. Ülkenin şeriatla idare edilmesinden yanaydı ve ancak İslami bir ülküyü benimseyen bir birliğe katılmayı düşünebiliyordu. Bu nedenle İttihad-ı Muhammedi gerek İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gerekse Osmanlı Ahrar Fırkası'nı benimsediği batıcı reforma karşıydı. Propagandasını imparatorluğun dindar ve tutucu unsurları arasında yapıyor, yayın organı Volkan aracılığıyla meclisteki geleneklere bağlı mebuslar ve ordunun erat sınıfı arasında sempatizan kazanmış bulunuyordu. 31 Mart veya 13 Nisan karşı devrimi işte bu ortam içinde olgunlaştı. 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece 1. Ordu'ya bağlı birlikler isyan ettiler. Subaylarına karşı gelerek başlarındaki softalarla birlikte meclisin yakınındaki Ayasofya Meydanı'nda toplanıp şeriat istediler. Dipnot, Cevat, aynı eser, sayfa 48. Bu karşı devrim Türk tarihinde önemli bir yer tutar ve her yıl dönümünde gazeteler bu konudaki yorumlara büyük yer ayırırlar. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın yazışmalarında da ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Özellikle bakınız İngiliz Dışişleri Bakanlığı kayıt no 371-770-195. Bu konuda daha ayrıntılı bibliografi için bakınız Lewis, Emergence sayfa 212. Hükümet başkente hakim olan tehlikeli havanın çoktan farkındaydı. Ancak olayların bu biçimde gelişmesi gerçekten beklenmiyordu. Hüseyin Hilmi Paşa bir yandan nazırları toplantıya çağırırken, öte yandan polis müdürünü askerin başındaki softalarla konuşup kesin olarak ne istediklerini öğrenmeye yolladı. Softalardan iki lafı bir araya getirebilenler, meclis başkanı ve harbiye nazırı Ali Rıza Paşa'nın istifa etmesini, şeriatın geri getirilmesini ve Müslüman kadınların sokağa çıkmasını yasaklanmasını istediklerini söylediler. Dipnot, Hilmi Paşa'nın raporu Cevat, aynı eser, sayfa 89-90, no 4. Padişahın askerlerle konuşması amacıyla olay yerine gönderdiği Şeyhülislam'da isteklerin hemen hemen aynı olduğunu ancak askerin ayrıca bu davranıştan ötürü padişahtan af dilediğini bildirmişti. Meclisin içinde ise kıyamet kopmuştu. Cemiyet üyesi mebuslar can korkusuyla kaçmış, softalar askerler dört bir yana dağılmıştı. Duruma hakim olamayacağını anlayan Hüseyin Hilmi Paşa, Harbiye Nazırı ile Marif Nazırı'nı yanına alarak saraya gitti ve kabinesinin istifa ettiğini bildirdi. Dipnot, Cevat, aynı eser, sayfa 48-90-92. Altınoğlu belge istifanın tutanağını vermektedir. Olaylar anlatılmakta ve ülkenin iyiliği için istifa etmek gerekliydi denilmektedir. Yunus Nadi, İhtilal ve İnkılab-ı Osmani, Cumhuriyet 4 Nisan 1959. İstifası hemen kabul edildi. Padişah askerlerin de bütün isteklerini kabul etmiş, düzeni sağlamak amacıyla başkatibi Ali Cevat'ı hazırladığı iradeyi hem Ayasofya meydanında hem de mecliste okumaya yollamıştı. Ertesi sabah yani 1 Nisan veya 14 Nisan'da Tevfik Paşa'yı sadrazamlığı atayan iradede Harbiye Nazırı ile Bahriye Nazırı'nı padişahın seçeceği bildiriliyordu. Tevfik Paşa bu durumda sadrazamlığı kabul edemeyeceğini söyleyince padişah öne sürdüğü şartı geri aldı. Ama aslında Müşir Ethem Paşa'yı Harbiye Nazırlığı'na atamış bulunuyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti tam bir yenilgiye uğramış gibiydi. Başkentten kaçmamış olan cemiyet üyeleri saklanmaktaydılar. İstanbul'daki İttihatçı gazetelerin matbaaları yağma edilmişti. Cemiyetin boşluğunu Ahrar Fırkası doldurmuştu. Birkaç gün öncesine kadar inkar edilemeyecek gücü olan bu kuruluşun ani çöküşü incelenmeye değer bir olaydır sanırım. Aslında cemiyetin gücü her zaman abartılmıştı ve İstanbul'da fazla ciddiye alındığı söylenemezdi. Cemiyet ancak sarayın despotizmiyle mücadele ettiği sürece desteklenmişti. Ama bu despotizm yıkılınca ortaya çıkan durum çok az kişiyi hoşnut etmiş, çoğunluk muhalefete geçmişti. Günümüzün birçok bağımsızlık hareketinde görüldüğü gibi amaca ulaşıldıktan sonra cemiyet de hiziplere bölünmüş, reform ve çağdaş bir devlet yaratma ülküsüne bağlı olanlar azınlıkta kalmışlardı. Bu arada cemiyet de kendi içinde tatmin olmamış bir grubun ortaya çıkmasını engelleyememişti. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni birçok çıkarcı sarayın diktası sona erdiğinde yüksek mevkilere gelebilmek umuduyla desteklemişti. Cemiyetin hükümette etkin rol oynamama kararı alması bütün bu arzulara set çekmişti. Abdülhamit'in casusluk ağı ortadan kaldırıldığı zaman ve nezaretlerin yeni baştan düzenlenmesi sırasında bir sürü memur işsiz kalmıştı. Bunlar bir araya gelerek cemiyet karşıtı güçlü bir grup meydana getirdiler. Jön Türklerin izlediği laik siyaset dine bağlı unsurları cemiyetten uzaklaştırmış, giderek karşısında yer almaya zorlamıştı. Özellikle erler abdest almak ve namaz kılmak için kendilerine zaman tanınmadığından ve çocuk yaştaki genç subaylardan emir almaktan şikayetçiydi. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki bütün geleneksel unsurlar ve hepsinin başında Baba Ali ile saray cemiyete karşıydı. Saray ile Baba Ali geleneksel olarak yalnızca kendilerinin karıştığı devlet idaresine bir takım yetkisiz kişilerin müdahalesini kabul edemiyorlardı. Bu gerek padişahın gerekse Baba Ali'nin isyancıların isteklerini hemen kabul etmelerinin nedenlerinden biri de olabilir. Son hesaplaşmada karşı devrim Yeniçeriler gününden kalma geleneksel bir asker softa işbirliğinin devamıydı. Dipnot: Makkalık, aynı eser, sayfa 59. Ulema gerçek ve candan Müslümanlar değil, fakat heyhat dini bir vasıta olarak kullanan fesatçılardan kurulu İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'ni ve yayın organı Volkan'ı telin etmekteydi. Makkalık, aynı eser, sayfa 61. H. Bayur, Tarih, Cilt 1, sayfa 297, numara 1. Bir İslam gazetesinin Fransızca bir at taşımasını şaşkınlıkla karşılamaktadır. Oysa karşı devrim İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti ile hemen her zaman birlikte akla geldiğinden, bu olayın kaynağı bütünüyle dinsel olarak nitelenmiş, siyasal önemi hemen hemen kaybolmuştur. Esin kaynağı gerçekten yalın kat dinsel tutuculuk olan bir isyanın böylesine dizginlenmiş olması ve kolayca bastırılması kuşku uyandırıcıdır. İsyancılar yalnızca cemiyet üyelerinin peşine düşmüşler ve aynı dikkatle yalnızca İttihatçı gazeteleri yağma etmişlerdir. Dinsel bir tutuculuk söz konusu olduğunda İttihatçılar kadar saldırıya uğrayabilecek olan Ahrar Fırkası, yabancılarla Hristiyan mebuslar zarar görmemişlerdir. Dahası Hristiyanlara oldukça korkutması gereken dinsel bir ayaklanma Rum basınında övülmekteydi. Neologos gazetesi ayaklanmayı şöyle anlatıyordu: "Ordu vatanseverlik konusunda en büyük ödülü hak etmiştir ve 31 Mart en az 24 Temmuz 1908 kadar şanlı bir gündür. Dünkü olaylarda ordunun biricik ilham kaynağı vatana karşı beslediği derin sevgi olmuştur." Dipnot: Makkalık, aynı eser, sayfa 59. Danişment 31 Mart vakası 1961, sayfa 210-211. Din 1908 Temmuz'undan beri süre gelen siyasal mücadelede bir araç olarak kullanılmıştır. Osmanlı toplumunda her zaman önemli bir rol oynayan din, bu kez de cemiyete karşı bir silah olarak kullanılmış ve muhalefete elde edebileceği en büyük dinleyici kitlesini sağlamıştı. Karşı devrimin dinsel yönü anlamsız bir şeriat isteğiyle sona erdi ve bundan sonra işi politikacılar devraldılar. Cemiyetin rejimi son bulmuş, İttihatçıların yerini liberaller almıştı. İsmail Kemal meclis başkanı seçiliyor, Kamil Paşa tarafından 1908 Ekim'inde sürgüne gönderilen Mizancı Murat, Tevfik Paşa'ya makamını güvenceye almak için yardım teklifinde bulunuyordu. Dipnot: Murat Bey sürgündeyken aylığının kesilmemesine karar verilmişti. Türk geldi, görüp işittiklerim, sayfa 12. Yeni sadrazamın ortalık yatışır yatışmaz görevinden alınması ve Kamil Paşa'nın eski görevine getirilmesi pekala mümkündür. Böylece liberallerin zaferi tamamlanmış olacaktı. Cemiyet tam bir yenilgiye uğramıştı. Liberallere yalnızca Makedonya'daki 3. orduyu isyanın önceden hazırlanmadığına ve anayasaya uygun olduğuna inandırmak kalıyordu. Ancak bu o kadar kolay değildi. Cemiyet Makedonya'daki nüfuzunu daha yitirmemişti ve 3. ordu anayasaya bağlıydı. Saraya Makedonya eyaletlerinden öfkeli mektuplar yağmaktaydı. Abdülhamit anayasayı ve anayasaya uygun meşrutiyet hükümetini yıkmakla suçlanıyor, bunun hesabının sorulacağı bildiriliyordu. Makedonya Tevfik Paşa'nın kabinesini tanımayı reddetti. Cemiyet, İsmail Kemal, Mizancı Murat, Kamil Paşa'nın oğlu Said Paşa, padişahın mabeyincilerinden Emin Bey gibi bazı ahrar fırkası üyelerinin tutuklanmasını istedi. 4 Nisan veya 17 Nisan'da işi lafta bırakma niyetinde olmadığını göstermek için harekete geçti. Bu tarihte hareket ordusu isyancı birlikleri disipline sokmak ve başkentteki nizamı korumak amacıyla Selanik'ten ayrılıyordu. Padişah bu davranışı şiddete başvurulmaması koşuluyla olumlu karşılamıştı. Oysa haber kabinede panik yarattı. Bazı üyeler hareket ordusunu karşılamak ve askeri anayasanın ihlal edilmediğine ikna etmek amacıyla bir heyet gönderilmesinin doğru olacağını söylüyorlardı. Selanik ordusuyla görüşmeye gönderilen heyetler olumlu bir yanıt alamadılar. Hatta aralarından başkente dönmesine izin verilmeyenler bile oldu. İsmail Kemal'in ricası üzerine İngiliz Büyükelçisi Makedonya'daki konsoloslarından halkı anayasanın ihlal edilmediğine ikna etmelerini istedi. Böylelikle Makedonya'nın işe karışmasını engellemeye çalışıldı. Ancak cemiyetin Makedonya'daki nüfuzu kolay kolay yıkılacak gibi değildi. Bu tür propaganda ya önleniyor ya da karşı propagandayla etkisiz kılınıyordu. İstanbul'un hareket ordusunca işgalini önlemek amacıyla Babali son çare olarak Sir Gerard Lowther'a başvurdu. Ondan orduyla görüşecek heyete Fitzmaurice'in katılmasını rica etti. Babali İngilizlerce desteklenmenin pazarlıkta ağır basmaya yardımcı olacağını hesaplamaktaydı. Dipnot, Lowther'dan Gray'e İstanbul 17 Nisan 1909 tarih ve özel telgraf 29 sayılı yazı. Fitzmaurice İngiliz Büyükelçiliği baş tercümanıydı. Fitzmaurice heyete katıldı ancak hareketinden kısa bir süre önce Babali fikir değiştirmiş ve heyete katılmamasına karar vermişti. Bu heyet de bir başarı sağlayamadı. Selanik'ten gelen birlikler başkenti çevirmeye devam ettiler. Sonunda 10 Nisan'ı 11 Nisan'a veya 23 Nisan-24 Nisan bağlayan gece hareket ordusu kente girdi. İstanbul önemli bir direnişle karşılaşılmadan işgal edildi. Dipnot, Lowther'dan Gray'e İstanbul 28 Nisan 1909 tarih ve gizli 307 sayılı yazıya ek olarak Albay Surtees'den Lowther'a yazı. 22 Nisan'da Mebusan ve Ayan Meclisleri Millet Meclisi olarak Yeşilköy'de toplantı. Kenti kuşatan ordunun bildirisi onaylandı. Anayasa ve ülkenin güvenliği konusunda güvence verildi. Ordunun davranışının milletin ülkülerine uygun olduğu ilan edildi. 5 gün sonra Millet Meclisi Abdülhamit'i tahttan indirip yerine kardeşi Mehmet Reşat'ı getirme kararını açıklıyordu. Dipnot, Abdülhamit'in tahttan indirildiğini ilan eden karar takvimi vekayı 20 Nisan 1909. Cevat 2. Meşrutiyet sayfa 153-154. Hilmi Paşa kabinesine marif nazırlığı yapan Abdurrahman Şeref bu kararın Millet Meclisi'nin gizli bir oturumunda nasıl alındığını anlatmaktadır. Abdurrahman Şeref Bey'in eseri sayfa 19-25 için bakınız Cevat aynı eser sayfa 145-146. Menteşe Cumhuriyet 22 Ekim 1946 Ahmet Rıza Cumhuriyet 3 Şubat 1950. Meclisin bu kararı Şeyhülislam'ın istemeye istemeye verdiği bir fetva ile onaylandı. Dipnot Bernard Lewis, Emergence, sayfa 213, Türk geldi, aynı eser, sayfa 36. Fetvanın metni için bakınız Cevat, aynı eser, sayfa 148. Ve temizleme harekatı devam etmekle birlikte karşı devrim bastırılmış oldu. Karşı devrimin önüne geçilmesi İttihat ve Terakki için hayırlı olmakla birlikte her şeyi çözümlediği de söylenemez. Ahrar fırkası büsbütün dağılmasa da bir siyasal parti olarak yıkılmıştı. Buna karşılık İttihat ve Terakki de tümüyle temize çıkmış sayılmazdı. 31 Mart olayları cemiyetin duruma hakim olmaktaki beceriksizliğini, düzeni koruyamadığını göstermişti. Bunun sonucu meydana gelen kargaşalık orduyu İttihat ve Terakki değil, kanun ve nizam adına duruma el koymaya zorlamıştı. Dipnot, Şevket Paşa'nın bildirisi takvimi vekayı 26 Nisan 1909. Ayrıca Albay Surtees'in Mahmut Şevket Paşa ile konuşması için bakınız Loftur'dan Gray'e İstanbul 28 Nisan 1909 tarihi ve gizli 307 sayılı yazıya ek olarak Albay Surtees'den Loftur'a İstanbul 12 Mayıs 1909 tarihi ve Ataşe Militer 38 sayılı yazı ve İstanbul 14 Mayıs 1909 tarihi ve Ataşe Militer 39 sayılı yazı. 1909 Nisan'ına kadar asker politikacının yanında ikinci derecede bir rol oynamış ve yalnız küçük rütbeli subaylar cemiyete üye olmuşlardı. İsyan yüksek rütbeli subayları da işe karıştırmıştı. Mahmut Şevket Paşa kendisinin ve ordunun cemiyet adına hareket etmediklerini, tek amacının kanun ve nizamın devamını sağlamak ve ordudaki disiplini yeniden kurmak olduğunu özellikle belirtiyordu. Mahmut Şevket Paşa'nın kurmay başkanı Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki ile bir ilgisi olmayan ve ordunun siyasete karışmaması ilkesine kesinlikle inanmış bir subay olması ilgi çekicidir. Dipnot: Mustafa Kemal'in hareket ordusundaki rolü için bakınız H.K. Bayır, Tarih, Cilt 1, Sayfa 299. Abidin Daver, hareket ordusu İstanbul'a nasıl girmişti? Cumhuriyet 24 Nisan 1951. Asker politikacıların kanun ve nizamı korumaktaki beceriksizlikleri yüzünden işe karışmak zorunda kalmıştı. Sıkı yönetimin de ilan edilmesiyle bir askeri dikta kaçınılmaz hale gelmişti. Askeri dikta kurulmadıysa da sonraki dönemde imparatorluğun siyasi yaşamında askerin rolü gittikçe artan bir önem kazanacaktı. 3. Bölüm 1. İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Ordu. İkinci bölümün sonunda politikacıların kanun ve nizamı sürdürmekteki başarısızlıkları sonucu 1909 Nisan'ında profesyonel askerin siyasal yaşama girdiğini belirtmiştik. Ancak imparatorluğu nasıl yöneteceğini bilemeyen ordu yönetimi gene sivillere bırakmıştı. Yalnızca uygun görmediği kararları veto etme hakkını elinde tutmaktaydı. O gün var olan tek siyasal parti İttihat ve Terakki olduğu halde dizginler ordunun eline geçtiğinden bazılarının öne sürdükleri gibi bir tek parti diktatoryası var olmamıştır. Dipnot: Recai G. Okan'dan Amme Hukukumuzun Ana Hatları 1959 sayfa 345'te şöyle yazmaktadır. İttihatçılar 31 Mart vakasından yararlanarak rakip siyasi partileri dağıtmışlar ve tek parti diktatoryası kurmuşlardır. Bayır ise eserinin 301. sayfasında, kısacası ulusu büyük bir felaketten kurtaran İttihat ve Terakki Cemiyeti her zamankinden daha güçlenmişti diye yazmaktadır. Ayrıca bakınız Danişment Kronoloji Cilt 4 sayfa 381. Öte yandan bütün muhalefet partilerinin kapatılmış olması da muhalefetin ortadan kalktığı anlamına gelmiyordu. 1909 Mayıs'ında Ahrar Fırkası olmasa bile Ahrar Fırkası sempatizanları çoktu. Mahmut Şevket Paşa'nın kurmay başkanı Mirliva Pertev Paşa, 1909 Mayıs'ında hüküm süren siyasal havayı çok güzel özetlemiştir. Siyasal düzen konusunda askeri makamların neler yapmayı düşündükleri sorulduğunda Pertev Paşa şöyle yanıtlıyordu. Anlatayım dostum, gizli bir tarafı yok. Bildiğiniz gibi artık askeri diktatör olan Mahmut Şevket Paşa, 1. 2. ve 3. orduları genel müfettiş olacak. Hepimizin, benim de üyesi bulunduğumuz İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin işlerine karışmak niyetinde değiliz. Ancak cemiyetin prensiplerine olan bağlılığımız, korumaya and içtiğimiz anayasa ile ilgili olduğu sürece geçerlidir. Ve artık subaylar cemiyete üye alınmayacaklar. Dipnot: Pertev Paşa'nın Ateşe Militer Convier Surtees'de konuşması için bakınız C. Surtees'den Loftur'a Beyoğlu 14 Mayıs 1909 tarih ve 39 sayılı yazı.